Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 10.
Tom neşeyle karşılık verdi. Kim demiş onu? Demirciler Derneği ile iyi geçinmiş olmasaydı hiçbir yerde iş bulamazdı. Sen çalışma koşullarından bir şey anlamazsın Sara. Sendikalılar eğer açlıktan gebermek istemezlerse birbirlerini desteklemek zorundadırlar. Sara burnunu çekti. Ya elbette, hiçbir şeye aklım ermez benim. Bende kafa yok ki, bu dolanın tekiyim. Ve sen bunu çocukların önünde söylemekten utanmıyorsun. Gözlerini kocaman kocaman açarak büyük oğluna döndü. Çocuk korkusundan hopladı, bir adım geriledi. Willy, anan aptal, duyuyor musun? Baban ananın akılsız olduğunu söylüyor. Hem yüzüne karşı ve de senin yüzüne karşı söylüyor. Yakında kaçık olduğunu da söyleyecek ve tımarhaneye kapayacaklar onu. Ananı her yanı deri kaplı bir hücrede göreceksin. Gün ışığının girmediği o hücrede copla dövecekler ananı. Savaştan önce zenci kadınları nasıl döverlerdiyse öyle. Bunu gördüğün zaman sen ne diyeceksin bakalım? İşte senin baban böyle bir baba, Willy. Bir düşün oğlum. Her yanı deri kaplı bir hücre. Seni karnında taşıyan anan, uluya uluya çevresinde dönüp duran deliler, onların ortasında anan ve acımasız gardiyanların dayağına dayanamayıp ölenlerin cesetlerini kemirmek için serpilen sönmemiş kireç. Bakıp usanmadan sürdürdü. Kocasının kendisine verdiği korkunç geleceği gittikçe daha karamsar tablolarla anlattı. Başlarına anlaşılmaz bir yıkım geleceğinden korkan küçük oğlan sessizce gözyaşı döküyordu. Alt dudağı sarkmış titriyordu. Saksonun sabrı bir yerde tükendi. "Allah aşkına!" diye haykırdı. "Kavga etmeden 5 dakika birlikte oturamaz mıyız?" Sara tımarhane sahnelerini yarıda keserek görümcesine doğru döndü. "Kavgayı çıkaran kim? Düşüncemi söylemeye hakkım yok mu? Ağzımı açar açmaz üstüme saldırıyorsunuz." Sakson omuz silkmekten başka yapacak şey bulamadı. Sara kocasını hırpalamayı sürdürdü. "Ola ki kız kardeşini karından daha çok seviyorsun. Ne diye evlendin benimle? Çocuklarını karnımda taşıdım. Sana kul köle oldum. Senin için çalıştım durdum. Hizmetinde ağarttım bu saçları. Ve bana teşekkür edeceğine, çocuklarımın önünde beni aşağıladın. Bana kaçık dedin. Peki ya sen ne yaptın benim için? Yemeğini pişirdim. Kirli çamaşırlarını yıkadım. Çoraplarını onardım. Çocukların hastalanınca onların başucunda sabahladım. Bütün bunları yaptım ben. Ama sen ne yaptın benim için? Bilmek isterdim. Şuraya bak." Biçimsiz şiş ayağını uzatıp gösterdi. Berbat ayakkabının derisi kurumuş, çatlamış, yanları ağarmıştı. Sara'nın sesi gittikçe yüksekliyor, genzinden çıkıyordu. "Bak diyorum, bak şuna. Bunlardan başka ayakkabım yok. Ben karın, utanmıyor musun? Hani benim 3 çift ayakkabım? Şu çoraba bak." Konuşamaz duruma gelmişti. Birdenbire masanın yanındaki bir sandalyeye çöktü. Öfkeli gözlerle dümdüz karşıya baktı. Sonra bir robot gibi kas katı kesilerek ayağa kalktı. Bir fincana soğuk kahve doldurdu. Yeniden yerine çöktü. Sanki o kızarmış yağ kokan buz kesilmiş sıvı dudaklarını yakabilirmiş gibi biraz kahve döktü fincanın tabağına ve gözlerini yine boşluğa dikti. Göğsü otomatik ve hızlı hareketlerle inip kalkıyordu. Tom kaygılandı. "Sakin ol Sara, sakin ol," diye yalvardı. Karşılık olarak Sara ağır hareketlerle, bilerek, isteyerek, sanki bir imparatorluğun yazgısı yapacağı hareketin baş ağrısına bağlıymış gibi fincanın tabağını ters çevirip masaya yapıştırdı. Sonra aynı ağır hareketlerle sağ elini kaldırıp Tom'un yanağına sunturlu bir şamar indirdi. Ve aynı anda tiz, boğuk ve tek düze bir sesle başladı zırlamaya. Bunalım geçiriyordu. Yere oturdu, derin bir acıyla bir ileri bir geri sallandı, durdu. Willy'nin ağlaması sesli duruma geldi. Saçları yeni kurdelelerle bağlı 2 küçük kızla seslerini ağabeylerinkine kattılar bu kez. Tom'un yorgun yüzü gerginleşmiş, bembeyazdı. Yalnız tokadın şakladığı yerde renk görünüyordu. Sakson onu kucaklayıp avutmak isterdi ama cesaret edemiyordu. Tom karısına doğru eğildi. "Sara, pek iyi değilsin. İzin ver de seni yatağa yatırayım. Sonra da ev işlerini yaparım." Kadın hızla geri çekilip avaz avaz bağırdı. "Dokunma bana, dokunma." Sakson'un sinirleri bozulmuştu. Solgundu, titriyordu. "Çocukları avluya çıkar Tom," dedi. Gezdir. Ne istersen yap ama götür onları buradan. Hadi Tom, rica ediyorum. Al işte şapkan. Ben onunla ilgilenirim. Nasıl davranmak gerektiğini bilirim. Saxon yalnız kalınca hızlı bir çalışmaya koyuldu. Hiç de rahat olmamasına karşın sakin görünüyordu. Çünkü döşemenin üzerinde avazı çıktığı kadar bağıran deli kadını da yatıştırması gerekliydi. Hafif bir yapı olan ev bütün sesleri geçirirdi. Sokaktaki bütün komşuların bu çığlıkları duyduklarını Saxon biliyordu. Özellikle Billy'nin bu kargaşada çıka gelmesinden çekiniyordu. Sanki ırzına geçirmiş gibi kirletilmiş duyuyordu kendini. Tüm duyarlılığı kusturacak kadar isyan ediyordu. Buna karşın soğukkanlılığını koruyor, ağır, yatıştırıcı hareketlerle Sara'nın alnını, saçlarını okşuyordu. Biraz geçtikten sonra bir kolunu ona sardı ve sonunda hiç durmayan o tüyler ürpertici acı çığlığı azıcık hafifletmeyi başardı. Birkaç dakika sonra derin derin inleyen kadın yatağına yatmıştı. Saxon alnına ve gözlerine ıslak havlular koydu baş ağrısını dindirmek için. Nal sesleri sokağa inip evin önünde durduğu zaman Saxon ön kapıya dek gelebildi ve Billy'ye eliyle bekle anlamına gelecek bir hareket yaptı. Tom mutfaktaydı. Tasalı, kaygılıydı. Durum iyi, dedi Saxon. Bill Roberts geldi, benim gitmem gerek. Git de biraz karının yanında otur, belki uykuya dalar. Ama zorlama, bırak ne istiyorsa onu yapsın. Elini tutmana ses çıkarmazsa tut elini, hiç değilse dene. Ama her şeyden önce gözlerini örten havluyu ıslatmakla işe başlarsın elbet. Tom iyi adamdı, uysal ve geçimliydi ama batılıların çoğu gibi duygularını pek göstermezdi. Başıyla bir hareket yaptı, kız kardeşinin dediklerini yapmak için kapıya yöneldi. Sonra kararsızlık içinde durdu. Saxon'a baktı. Gözlerinde kardeşçe bir sevgi ve köpeklerinkine benzeyen bir borçluluk duygusu okunuyordu. Saxon onun duygularını anladı, yüreği onun sevgisiyle dolup taştı. Tamam, her şey yolunda, dedi. Tom başını salladı, omuzlarını silkti. Hayır, hiçbir şey yolunda değil. Yüz kızartıcı bir şey, bir rezalet. Benim için hava hoş, ben senin için üzülüyorum. Bütün bir yaşam var önünde, canım kardeşim benim. Nasılsa yaşlılık gelip çatacak günün birinde. Hem öyle çabuk gelir ki. Bütün tatsızlıkları da birlikte getirir ama bugün için, bu güzel tatil gününde bu olay tatsız bir başlangıç oldu. En iyisi bütün bu olup bitenleri unut. Dostunla kaç git buradan, tadını çıkarmaya bak. Kapıyı açtı, yine durakladı. Kaşları çatıldı. Hey gidi günler. Düşün ki bir zamanlar Sara ve ben bu gile gezmeye giderdik. Ve onun da 3 çift ayakkabısı vardı, inan sözüme. Daha ne olacaktı? Saxon odasına gidip tuvaletini tamamladı. Bir ara bir sandalyenin üzerine çıktı. Etekliğinin kıvrımlarının biçimli olup olmadığına baktı aynada. Etekliği hazır konfeksiyon işiydi. Ceketi de öyle. Hepsini elden geçirmiş, ölçü üzerine terzide dikilmiş süsünü vermek için dikişlerini baştan yenilemişti. Sandalyenin üzerinde bir kusur arıyordu. Bir düşünce çaktı kafasında. Etekliğini arkaya doğru çekip kaldırdı. Bu biçim daha hoşuna gitti. Alçak topuklu kahverengi ayakkabının üstünden görünen ince bileğinin çizgisini beğendi. Nazik ama dolgun baldırları yeni kahverengi çorapları içinde daha güzel görünüyordu. Keyfi yerine geldi. Sandalyeden indi, kemerine uyan kahverengi bir kurdeleyle süslü beyaz hasır şapkasını iri bir toplu iğneyle saçlarını tutturdu. Sarı olayında rengi kaçan yanaklarını yeniden pembeleştirmek için hızlı hızlı ovdu. Kahverengi eldivenlerini taktı. Çünkü kendini bilen bir kadının eldivenlerini asla evden çıktıktan sonra takmaması gerektiğini bir gazetenin moda ile ilgili pazar ekinde okumuştu. Sara'nın kapısı önünden geçerken içeriden gelen sesleri duydu. Yüzündeki rengi ve gözlerinin parıltısını bir daha yitirmemek için tüm gücünü kullandı ve başardı da. Billy son basamaklardan uçarcasına inen bu yaşam ve gençlik dolu kızın az önce isteri ve çılgınlık nöbetleriyle boğuştuğunu aklından bile geçirmedi. Güneşin altında Billy tam anlamıyla sarışın gözüküyordu. Pembe parlak yanakları bir kız yüzü gibiydi. Gözleri her zamankinden daha maviydi. Kurşun iyi, bir pırıltı saçan kıvırcık saçları altın rengini andırıyordu. Oysa hiç de altın sarısı değildi. Hiç bu kadar genç görünmemişti Saxon'un gözüne. Gülümseyerek karşıladı kızı ve kırmızı dudaklar arasından bembeyaz dişleri ortaya çıktı. Saxon bu gülümsemeden anladı onun yanında dirliğe kavuşacağını. Yengesinin şirretliğinden daha yeni kurtulduğu için Billy'nin uysallığını her zamankinden daha çok anlayacak durumdaydı. Kendi kendini huysuzlukla suçladığını aklına getirince de için için güldü. Bundan önce de Buggy ile gezintiler yapmıştı ama sağlam olduğu için araba kiralayanların yeğe tuttukları yüksek, ağır ve kirli bir Buggy'ye binmişti her seferinde. Hem bir tek at çekerdi o biçim arabaları. Şimdi ise iki genç, güzel kızıl at duruyordu karşısında. Sabırsızlıkla başlarını sallıyorlardı. Daha hiç kiraya verilmemiş oldukları, atlas gibi parlak donlarından belliydi. İnanılmayacak kadar ince bir ok ayırıyordu onları. Koşum takımları olağanüstü ince ve hafifti. İpler, kayışlar, her şey ovalana ovalana pırıl pırıl olmuştu. Bir örümcek ağı gibi inceydi ama sağlam ve dayanıklı. Bayağı koşumlara hiç benzemiyordu. Sürücüsü de bambaşkaydı. Kira arabalarının sürücüleriyle karşılaştırmak olanaksızdı. Orada tam yerini bulmuştu sanki. Geniş sarı tekerlekler arasında dar yüksek yönetim yerine kurulmuştu. Yularları tekerle tutuyor, iradesini ve gücünü duyuran alçak ve sakin bir sesle konuşarak genç, sinirli hayvanları zapt ediyordu. Oyalanmanın sırası değildi. Kadınlara özgü ön sizisiyle Saxon bir bakışta çevrelerinde toplanan meraklı çocukları da gördü. Açık kapı ve pencerelerden ya da perde aralığından kaçamak bakışlarla kendilerini dikizleyen yetişkin komşuları da. Billy boşluktaki eliyle genç kıza arabaya binip yanında oturması için yardım etti. Oturacak yer yumuşaktı, arkalığı yüksekti. Saxon bir rahatlık duydu ama bu duygu daha çok yanında oturan erkeğin güven verici varlığından ileri geliyordu. Billy yularları iki elle tutup devredi. Hayvanlar şaşılası bir hızla ok gibi ileri fırladı. ''Nasıl buluyorsunuz atları?'' diye sordu. ''İkisi de patronun. Böyle hayvan bulamazsınız kirada. İdman yaptırmak için arada bir onları dışarı çıkarmama izin verir. Düzenli bir idman uygulanmasa onları yönetmek zorlaşır. Şuna bakın, krala, bakın nasıl şahlanıyor. Hareketleri ne güzel değil mi? Öbürü de aşağı kalmaz ya, onun adı da prens. Zapt etmek için sağlam bir gem ve güçlü bir el gerek. Hey, ne oluyoruz? Canın oyun mu istiyor? Gördünüz mü Saxon yaptığını? Doğrusu yaman bir at. Geride komşu çocukları hayranlıkla bağırışıyorlardı. Saxon neşeyle derin bir soluk aldı. Mutlu tatil günü sonunda işte başlamıştı. 10. Ben attan anlamam dedi Saxon. Ömrümde ata binmedim. Rastlantı sonucu araba sürmeyi denedimse de araba tek atlıydı. Hayvanda topaldı, her adımda sürçerdi. Ama korkmam attan, çok severim. Sanırım doğuştan severim atları. Billy hayran hayran baktı yanında oturan kıza. Sizde iş var dedi, gözü peksiniz. Bir kadında en beğendiğim şey de bu. Söz aramızda gezmeye götürdüğüm genç kızlar beni hasta ederdi. Hepsi aynı tip, sinirli, titrek, kararsız, ciyak ciyak bağıran yaratıklar. Ben midillileri seven yürekte küçük kızlardan hoşlanırım. Sizde cevher var, inanın bana. Sizinle konuşmak bir hoş. Öteki kızlarla kendimi bir yumuşakça gibi duyarım. Hiçbir şey ama hiçbir şey bilmezler ve her şeyden korkarlar. Neyse, herhalde anlıyorsunuz dediğimi. At sevgisi doğuştan olur diye karşılık verdi Saxon. Onları sevmemin nedeni belki de babamı hep at sırtında canlandırmamdır. Her neyse, deli olurum atlara. Daha küçükken hep at resmi çizermişim. Annem de beni yüreklendirirmiş. Hemen hemen sırf at resimleriyle dolu bir albümüm var. Biliyor muydunuz Billy? Bazen benim de bir atım olduğunu, ata bindiğimi ya da araba sürdüğümü düşünürüm. Daha sonra, hele biraz durulsunlar, arabayı sürmenize izin veririm. Şimdilik sıkı çekiyorlar. Tutun ellerinizi ellerimin önüne koyun, iyice kavrayın dizginleri. Nasıl çektiklerini duyuyor musunuz? Mutlaka duyuyorsunuzdur ama tümüyle değil elbet. Dizginleri size bırakmaya cesaret edemiyorum çünkü çok hafifsiniz. O nefis hayvanların dizginleri nasıl gerdiklerini anlayınca Saxon'un gözleri parladı. Biri de kızın hoşlanmasına sevindi, coştu.
Ayrım sonu.